بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
سل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. قنوب باشي جهاد فقندا في قتال الطائفة الممتنعة. بير طائفة ورسا بير جروب بير إنسان تطلولو ورسا وبنار Allah'ın şeriatını kabullenmiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa, amel etmiyorlarsa veyahut da herhangi şeriattan bir tane dahi şeriatın belli başlı olan bu emirlerinden birisini iptal edecek olurlarsa onlarla savaşmanın gerekliliği konusunda. İbn-i Teyme Rahimahullah diyor ki كُلُّ تَائِفَةٍ خَرَجَتْ عَنْ شَرِعَةٍ مِنْ شَرَاءِ الْاِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ Şeriatın diyor mütevatir olan, belli başlı yani belirli olan bu ahkamının dışına çıkan kimseler فَاِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهَا بِاتِّفَاقِ اَيْمَّةُ الْمُسْلِمِينَ Bütün Müslümanların imamlarının ittifakı yani bütün alimlerin ittifakıyla bu taifeyle savaşılır. وَاِنْ تَكَلَّمَتْ بِالشَّهَادَتَيْنِ Bunlar şehadetin kelimesini yani اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُ demiş olsalar dahi, kendilerini İslam'a nisbet etmiş olsalar dahi, şeriatın ahkamını kabullenmeyince veya tatbik etmeyince ve da şeriatın herhangi bir hükmünü dahi iptal edince diyor onlarla savaşmak vaciptir diyor. Bütün imamların ittifakıyla diyor. Bütün alimler bu konuda ittifak etmiş. Buradaki bu sözün anlamı mesela bir grup vardır. Müslümandırlar. Ama diyorlar ki biz şeriatla amel etmeyeceğiz. Biz şeriatın yerine demokrasiyle hükmedeceğiz. Devletimizde bu şey olacak, geçerli olacak. İşte bunlar şeriata dönene kadar, şeriatla hükmedene kadar bunlarla savaşmak vacip oluyor. Bir kabile var. Derler ise ki mesela biz şeriatla hükmetmeyiz. Ya da bu kanunları biz yaşamayız. Bunlarla şeriatı tatbik edene kadar savaşılır. Hatta daha da aşağı iniliyor. Bir grup, bir taife mesela, bir kabile, bir köy, bir memleket. Dediler ki biz ezan okumuyoruz. Her şeyi yapacağız. Bütün İslam'ın ahkamını yaşayacağız, tatbik edeceğiz, şeriatı uygulayacağız ama ezan okumayacağız. Ezan okuyana kadar bunlarla savaşılıyor, vaciptir. Bir taife dedi ki tamam her şeyi yapacağız ama zekat vermeyeceğiz. Zekat verene kadar o taifeyle savaşmak vacip oluyor. Buna delil olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde dinden irtidat edenler oldu. Yani tamamıyla dini terk edip eski cahiliye, şirke dönenler oldu. Üç kısım insan vardı bu savaşan kimseler. Hazreti Ebubekir'in onlarla savaştığı. Birinci grup tamamıyla dinden dönen kimseler. İkinci grup Müseylemetül Kezzab. Bu yalancı olan Müseyleme'ye tabi olup o da peygamberdir. Tamam biz Müslümanız. Resulullah Efendimiz'e iman ediyoruz aleyhissalatü vesselam. Şeriatın bütün ahkamını kabulleniyoruz ama bununla beraber bir de Müseyleme de peygamberdir. Biz onu peygamber kabul ediyoruz ortak olarak. Böyle diyen taife de oldu. Onlara karşı da savaştı Hazreti Ebubekir. Bir de zekat vermeyenler vardı. Dediler ki biz zekat ödemeyeceğiz. Vermeyeceğiz çünkü zekat bizden kaldırılmıştır. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ Onların mallarından sadaka al yani zekat al. O sadakayla onları temizlersin, arındırırsın ve onlara duada bulun diyor. فَاِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ Çünkü senin duan onlar için sükunettir diyor, bir huzurdur. Dediler ki daha önce zekatı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden alıyordu, bize dua ediyordu. Ama Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra bizden zekat artık kaldırıldı. Çünkü onun makamında kimse yok ki bize dua edecek, bize istiğfarda bulunacak. Buna binaen zekatı ödememeye başladılar. Hazreti Ebubekir dedi ki işte bana verilen bir yular, Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bir yular dahi olsa, hayvanın yuları yani bir ip. Başka bir rivayette bir oğlak, küçük bir oğlak dahi aleyhissalatü vesselam'a daha önce takdim ediyorlarsa ve bana vermiyorlarsa, mani oluyorlarsa, her şeyi veriyorlar, bir oğlağı vermiyorlar. Onun için diyor savaşacağım ben. Ya bu kafa gider diyor ya da onlara ödettireceğim. Hatta Hazreti Ömer diyor, ya Ebu Bekir diyor bunlar la ilahe illallah diyen kimseler onlara karşı mı savaşacaksın? Evet diyor vallahi peygambere verdikleri en ufak şeyi, zekatı bana vermedikleri müddetçe bunlarla ben savaşacağım. Düşün yani İslam şeriatının ahkamından bir noktayı kabullenmediler mi ve hatta tatbik etmediler mi, tatbik edene kadar savaşmak ne oluyor? Vacip oluyor. Tabii bu mütevatir olan noktalarda. Enfal suresi 39'da diyor ki Allah-u Teala وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Din tamamıyla Allah'ın olana kadar ve fitne yani şirk ortadan kalkana kadar onlarla savaşan. Bu ayet-i kerime bize savaşmamızın sebebini de öğretiyor. Yani biz niye savaşıyoruz küfür ehliyle ve kime karşı savaşıyoruz? Şirk içerisinde olan, şirki yayan Allah ortaklığı, Allah'ın şeriatına baş kaldırmış, kabullenmeyen her taifeyle kim olursa olsun, ister kendilerini İslam'a nispet etsinler, ister asli kafirler olsunlar, bu şirk ve küfür tamamıyla ortadan kalkıp din tamamıyla Allah'ın olana kadar. Yani şeriat dört dörtlük tam hakim olana kadar. Mesela bir taifeyle savaştık tamam dediler, biz şeriatı kabul ediyoruz, tatbik edeceğiz. Ama dediler ki faizi biz kaldırmıyoruz. Faizsiz olmaz. Her şeyi kabulleniyoruz ama faiz yine devam ettireceğiz. Faiz de ortadan kalkana kadar onlarla savaşmak yine devam ediyor, vacip oluyor. Dediler ki tamam şeriatın bütün ahkamını kabulleniyoruz ama bu rejim meselesi çok ağır bir şey. Avrupa'ya karşı da rezil oluyoruz, kafirlere karşı. Zina eden kimseleri biz hapse koyacağız. Rejim etmeyeceğiz. Rejim edene kadar onlarla savaşmak vacip oluyor. Dediler ki hırsızın elini kesemeyiz. Her şeyi kabulleniyoruz, hırsızın eli kesilmez. Şimdi adamın eli kesilir, ömrü boyunca böyle çile çeker. Hem duyanlar için de kötü bir şey olur. Bu yani görüşten vazgeçene kadar ve eller şeriata göre kesilene kadar savaşmak ne oluyor? Vacip oluyor. Hangi taife olursa olsun şeriata bir hükmüne dahi karşı çıksalar onlarla savaşılıyor. فَاِنْ اِنْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Eğer vazgeçerlerse bu küfürlerinden o zaman Allah yaptıklarını bilir diyor, görür. Burada yine İbn-i Teymiye'nin sözü devam ediyor. فَاِذَا كَانَ بَعْضُ الدِّينِ اللّٰهِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِ اللّٰهِ. Eğer dinin yani hüküm, şeriat bir kısmı Allah'a, bir kısmı da Allah'tan başkasına olursa, mesela bir taife çıktı, bir devlet, dediler ki biz şeriatla hükmedeceğiz ama sadece mesela Mısır'ın yaptığı gibi, Mısır'da işte medeni hukuk denen, bir de miras, evlilik vesaire. Yani bu noktalarda biz şeriatla hükmedeceğiz. Bizim kanunlarımız şeriata göre olacak ama cinayet işlerinde, ondan sonra kısas, ahkam, mesela hatler meselesinde Avrupa'dan biz kanunlarımızı alıyoruz. Hatta anayasaların başında da şey geçer. Bu devletin yasasının başlıca kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Ondan sonraki diyor işte kanunlardır. Yani konmuş olan kanunlar. Bak en baş sıraya şey koymuşlar, Kur'an ve sünnet. Tabii ondan sadece neyi alıyorlar? Evlilik, boşanma, miras gibi ahkam. Bu gibi ahkamı alıyorlar, tatbik ediyorlar. Ama onun haricinde hatler mesela, adam bir suç işlemişse ona uygulanacak olan hatler, kısaslar, cinayetler, ondan sonra ticaret hukuku, siyaset, bütün bunları küfür kanunlarından almışlar. İşte bunun gibi bir kısmını Allah'a yaparlarsa, bir kısmını da Allah'ın dışında başkalarına has kılarlarsa وَجَبَ الْقِتَالُ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ diyor. Din yani şeriat, hakimiyet tamamıyla Allah'ın olana kadar diyor, onlarla savaşmak vacip olur. İslam'ın ahkamı budur. Yani cihatla ilgili hem bize hedef gösteriyor hem de ne zamana kadar savaşılacağını da ne yapıyor gösteriyor. Hedef savaşta sadece kafirler bizim yurdumuzu istila etmişler. Sonra çekip gidecekler. Bırakacaklar. Sonra mürtetler gelip hakim olacak. Onlar işte demokrasiyle yönetecekler. Burada savaş bitmez. Burada fark etmez. Ha Amerikanlı bir George gelmiş. O hakim. Ha ismi Ahmet olan gelip demokrasiyle hükmeden insan arasında hiç fark yoktur. Tamamıyla şeriat hakim olana kadar bunlarla savaşmak vacip oluyor. Yani silahı bıraktığın zaman Allah katında günahkar oluyorsun. Dolayısıyla aslen bugün günümüzde sadece Amerika'nın ve İsrail'in ve Avrupa'nın işte NATO'nun girdiği yerlerde savaşmak vacibdir sadece denmez. Aslen bütün İslam ülkelerinde yani işgal edilmiş gerek yerli yabancılar, yerli mürtetler tarafından gerek yabancı kafirler tarafından işgal edilmiş her bölgede savaşmak aslen nedir? Vaciptir. İmkan doğrultusunda. Bazı yerlerde savaşılamıyorsa o oranın zaafındandır. Yani hazırlık yapılmadığından, ortamın oluşmadığından dolayıdır. Yoksa aslen, hatta Abdullah Azam Rahimullah diyor, İspanya'yı bile kurtarmak, küfrün elinden kurtarıp şeriatı orada hakim kılmak diyor, bütün Müslümanlara vaciptir. Yani cihat farzı aynıdır diyor. Türkiye olsun, Suriye olsun, Yemen, Suudi Arabistan, Endülüs, İspanya, düşün şimdi Hristiyanlaşmış bir belde ama daha önce Müslümanlara ait olduğu için, İran olsun, Irak olsun, yani bütün İslam aleminde Allah'ın dini hakim olana kadar bütün bu topraklar küfrün elinden, mürtetlerin elinden kurtarılıp tamamıyla halifenin hükmü altına, Müslümanın hükmü altına dönene kadar bunlarla savaşılır. Hatta savaşmak farz-ı aynıdır yani. Her bir Müslümana vaciptir. Burada taksiratta bulunan her bir Müslüman günahkar oluyor Allah katında. Başka bir konu, ahdini, sözünü bozan kimselere karşı savaşmanın vücubiyeti. Bu da şöyle olur. Mesela biz, devletimiz oldu. Birileriyle savaştık. Sonra onlar cizye ödemek üzere bizimle anlaşmaya girdiler. Dediler ki tamam, biz cizye ödeyeceğiz. Sizin hükmünüz altında yaşayacağız. Bunlardan cizye alırız. Bizim devletimizde yaşarlar. Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Mecusi olsun. Eğer bunlar o sözlerini bozarlarsa, bize karşı savaş hazırlığına girerlerse veya dinlerini yayarlarsa, gelecek şimdi İbn-i Kayyım bazı maddeler sayıyor. Ne zaman söz bozulur? Ahitlerini bozarlarsa bunlarla ne yapılır? Savaşılır. Ya da şöyle olur. Mesela bizim savaştığımız birileri var. Birileri de vardır ki onlarla anlaşma yaptık. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudilerle anlaşma yaptığı gibi. Medine'ye gider gitmez onlarla hemen bir cephe açmadı. Çünkü müşriklerle savaşı vardı. 3 tane kabile vardı Medine'de. Beni Kurayza, Beni Nadir, Beni Kaynuka. Yani Kaynuka oğulları, Nadir oğulları, bir de Kurayza oğulları. Bunlarla anlaşmaya girdi Aleyhisselatü Vesselam. Her bir kabileyle oturup anlaşmayı imzaladı. Biz size saldırmayacağız, siz de bize saldırmayın. Medine'ye bir saldırı gelirse beraber müdafaa edeceğiz. Birbirimize ihanet etmeyeceğiz gibi buna benzer anlaşma yapıldı. Onlar da kabullendiler ama ileriki zamanlarda ne yaptılar? Bozdular. Mesela Kaynuka oğulları bir Müslüman bacının örtüsünü açmaya çalıştılar. Onun için Aleyhisselatü Vesselam onlara orduyla gitti. Ve sürgün etti. Onlar savaşmadılar, kalelerine çekildiler. Sonra dediler ki tamam, biz buradan gideceğiz. Ya ölüm Aleyhisselatü Vesselam ya da sürgün dedi. Tamam dediler, sürgün kabul ettiler. Aleyhisselatü Vesselam onları sürgün etti. Medine'yi boşaltıp gittiler. Geriye kalan iki kabile, Kaynuka oğulları, bunlar da Aleyhisselatü Vesselam'a ihanet ettiler. Oraya gidince bir işi vardı Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir'le beraber. Bir ölünün diyetini ödemek üzere beraber ödenecek. Çünkü hatayla öldürülmüş bir müşriğin diyeti ödenecek. Ortak yani ödemek zorundalar. Böyle anlaşma yapılmıştı. Aleyhisselatü Vesselam gidip diyor ki diyetin yarısını getirin, verin, öbür yarısını biz ödeyeceğiz. Tamam diyorlar, şu evin yanında şu gölgede bekle diyorlar, biz getirelim diyorlar o diyeti. Sonra kendi aralarında anlaşıyorlar. Ve biriniz diyorlar çıksın, yukarıdan bir taş atsın kafasına. Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürsün, bu şekilde ondan kurtulmuş olacağız. Onlar bu planı yaparlarken vahiy yoluyla Aleyhisselatü Vesselam'a haber geliyor. Aleyhisselatü Vesselam sanki tuvalete gidecekmiş gibi hemen kalkıyor, acele bir şekilde ilerliyor ve Medine'ye dönüyor. Onlar Medine'nin biraz dışında. Hazreti Ebubekir biraz bekliyor, Aleyhisselatü Vesselam yok. Arıyor onu, bakıyor bulamayınca geri dönüyor. Bir de bakıyor ki ordu hazırlanıyor. Aleyhisselatü Vesselam soruyor, ne oldu ya Resulallah? Diyor ki bana ihanet yaptılar. Yukarı çıkıp taş atacaklardı bana öldürmek üzere. Onun haberini aldım. Hemen orduyu donatıyor Aleyhisselatü Vesselam, onların üzerine yürüyor. Bunlar da tabii surlarına çekiliyorlar, savaşmıyorlar. Ondan sonra diyorlar kardeşlerimiz olan Kaynuka onları gibi, tamam bizi de sürgün et diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onları sürgün ediyor. Diyor ki sadece eşya olarak bir devenin alabileceği bir yük alabilirsiniz. Onun haricinde hiçbir şey alamazsınız. Tabii alabildiklerini alıyorlar, alamadıklarını da bozmaya başlıyorlar. Müslümanlara fayda gitmesin diye. Hatta kendi evlerini yıkıyorlar, kırıyorlar, bozuyorlar. Ayette geçiyor, yuhribuna buyutahum bi aydihim ve aydil mu'minin fa'tabiru ya ulul albab. Evlerini diyor hem kendi elleriyle hem de Müslümanların elleriyle yıkıldı diyor, yıktılar. Ey akıl sahipleri, ibret alın. Düşün yani, Yahudi o kadar o dünya için çalıştı, sonunda kendi eliyle kırıp bozmaya başladı. Allah-u Teala böyle zelil etti onları. Daha sonra Kureyza oğulları Hendek Savaşı'nda ihanet ettiler, anlaşmalarını bozdular. Arkadan saldırmak istediler Müslümanlara. Ama korkup girmediler böyle bir savaşa. Hendek Savaşı bittikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Aleyhisselam geldi ve dedi ki ne oldu, silahını mı bıraktın? Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'ndan döndükten sonra silahını bırakıyor, elbiselerini değiştiriyor, banyo yapıyor. Cibril Aleyhisselam daha tozlu haliyle geliyor. Saçları toz kaplamış, insan suretinde geliyor. Ya Resulullah ne oldu diyor, silahı mı bıraktın? Nereye diyor, elinde silah. Halen diyor bizler bırakmadık, melekler diyor. Halen silahları bırakmadılar diyor. Bu da gösteriyor ki melekler de iştirak ediyor. Mücahitler savaştığı zaman, bu birinci nokta. İkinci nokta, Allah yolunda tozlanmanın fazileti var. Cibril Aleyhisselam da tozlarını yıkamamış. Savaş bitmiş, o tozlarıyla geliyor. Bu da gösteriyor ki Allah yolunda tozlanmak çok faziletli. Hatta bir hadis var, Allah yolunda tozlanan ayakları cehennem ateşi yakmaz diyor. Tozlarıyla geliyor, diyor ki daha Allah-u Teala sana şurayı emrediyor. Eliyle Beni Kureyza işaret ediyor. Aleyhisselatü Vesselam hemen haber gönderiyor. Diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden diyor, ikindi namazını Kureyza oğullarında kılsın diyor. Sahabe-i kiram hemen acil bir şekilde hazırlanıp yola çıkıyorlar. Sonra Kureyza oğullarıyla savaşmak üzere gidince, oraya varınca onlar hemen kalelerine çekiliyorlar. Savaşmıyorlar korkudan. Aşağı inmiyorlar. Daha sonra hakem istiyorlar. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh geliyor, aralarında hükmediyor ve diyor ki erkekleri öldürülsün ya Resulullah. Kadınları, çocukları, malları ganimet olarak dağıtılsın diyor. Aleyhisselatü Vesselam tekbir getiriyor, Allahu Ekber diyor. Yedi göğün üstündeki Allah'ın hükmüyle hükmettin diyor. Ondan sonra o gün 600 ile 700 arasında erkekleri öldürülüyor, teker teker kafaları kesilip hendeklere atılıyorlar. Ondan sonra kadınları, çocukları, malları, her şeyi Müslümanların eline ganimet olarak veriliyor, dağıtılıyor. O şekilde anlaşmalarını bozan kimselere karşı ne yapılır? Savaşılır. Ayette diyor ki وَاِنَّكَ ثُوْ اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ اَحْدِهِمْ Söz verdikten sonra yeminlerini, ahitlerini, anlaşmalarını bozanlarsa وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ve dininize dil uzatırlarsa, dil uzattılar, hakaret ettiler فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ Küfrün imamlarıyla, liderleriyle savaşın, tağutlarla, küfrün ileri gelenleriyle اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ Onların hiçbir yeminleri yoktur. Yemin etmiş olsalar da bunların yeminleri kabul edilmez. Ta ki bu küfründen dönene kadar onlarla savaşın diyor Allah-u Teala. Ömer radıyallahu anhu'ya bir adam getiriliyor. Ve diyorlar ki bu adam bir Müslüman kadınla, bu adam Hristiyan. Müslümanların hükmü altında yaşıyor, cizye ödüyor. Hazreti Ömer'e diyorlar ki bu adam bir Müslüman kadınla zina etmek istemiş, zorlamış kadını. Gasp etmek istemiş veya tecavüz etmek istemiş. Böyle bir suçu var. فَقَالَ مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ Hazreti Ömer diyor ki Hristiyanlara biz bunun üzerine sizinle sulh yapmadık. وَاَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ Emretti, Beytül Makdis'te idam edildi. Beytül Makdis'e götürdüler, orada idam ettiler ta ki öbür Hristiyanlara ibret olsun. Yani suç işleyen, anlaşmasını bozan kimseler öldürülürler diye. İbni Ömer'e zikredildi, dediler ki bir tane bir rahip var. İnne rahiben yeştumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rahibin birisi aleyhissalatü vesselama haşa sövüyor. Fekale lev semi'tuhu leqateltuhu. Eğer onu işitmiş olsaydım ben onu muhakkak öldürürdüm diyor. İnne lem nu'til emana ala hâze. Biz emanı bunun için vermedik. Tamam aramızda yaşayabilirsiniz, cizye ödersiniz ama bunun üzerine vermedik emanı. Yani dinimize zerre kadar dil uzatacak olursa anlaşmaları bozuluyor ve o zaman öldürülüyorlar. İbnül Kayyim Rahimullah diyor ki eğer onlar şu 8 şarttan bir tanesini veya şu 8 maddeden birini işlemiş olsalar onların anlaşmaları bozulur, o zaman katledilirler. Ya da def edilirler yani onlar. Bir, Müslümanlara savaş açmış birilerine yardım ederlerse, dışarıdan gelecek olan bir küfür kuvvetine destek olurlarsa, istihbarati, maddi, manevi bu gibi böyle bir destek verirlerse, tespit olursa, ya da bir Müslüman ya da bir Müslüman kadın öldürülmüş olsalar, Müslüman erkek veya Müslüman kadın öldürürlerse, ya da üçüncüsü yol keserlerse, Müslümanların yolunu kesip mallarını alırlarsa, ya da casusu barındırırlarsa, dışarıdan gelmiş olan, küfürden gelmiş olan casusları, ajanları kendi evlerinde, kiliselerinde, kendi mabetlerinde mesela barındırırlarsa, saklarlarsa, ya da kafirlere yazılı olarak, işaret olarak destekçi olurlarsa Müslümanlara karşı, harita mesela gönderirler, bilgi gönderirler, yol gösterirler o şekilde. Ya da bir Müslüman kadınla zina yaparlarsa, ya da nikah ismi altında bir Müslüman kadınla evlenirlerse o şekilde almışlar. Hani bakılıyor ki bir Müslüman kadın ellerinde. Bunun ne işi var sizde? Diyorlar ki biz nikah kıydık. Bir erkek işte onlardan nikah kıydı, evlendi. Böyle bir şey yaparlarsa normalde onlardan bir erkek, kafirlerden bir erkek Müslüman bir kadınla evlenemez. Ama Müslüman bir erkek Yahudi ve Hristiyan bir kızla evlenebiliyor. Bu caizdir ama tavsiye edilen tabii bir şey değildir. Ya da sekizincisi, bir Müslümanı dininden çevirirlerse ve davet ederlerse, bırak şu dinini gel bizim dinimize gir. Yani kendi dinlerini yaymaya çalışıyorlarsa, sağda solda reklamını yapıyorlarsa, o zaman anlaşmaları bitmiş oluyor. Buna binaen ne olur? Öldürülürler ve hatta o beldeden çıkarılırlar. Yani. Bu da anlaşmalı olan, yani gerek zimmet ehli olanlar ya da anlaşmaya girmiş olanlarla hukukumuz bu şekilde yapılır. Savaşta öldürülmemesi gereken kimselerin fi cevazi katli men la yecuzu fil asli katlu min el a'da. Evet, savaşta öldürülmemesi gereken kimselerin öldürülmesi. Ya aslen örnek veriyorum, kadın, çocuk ya da ibadete çekilmiş olan rahip gibi kimseler öldürülmezler. Ama bunlar öldürülmüş olsa ne oluyor? Rabah İbn-i Rubey' diyor ki kunna ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi gazvetin فَرَأَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir gazvedeydik, bir baktık ki insanlar birinin başında toplanmışlar. فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ. Bir adam gönderdi Aleyhisselatü Vesselam, sordurdu ne oluyor, niye toplanmışlar? فَقَالَ لَهُ, yani git bak undur عَلَى مَا اِجْتَمَى هَاُولَى, niye toplanmışlar? فَجَا فَقَالَ عَلَى مْرَأَةٍ قَتِيلٍ. Öldürülmüş bir kadın başında toplanmışlar. Orada artık bir kadın öldürülmüş. فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِي لِتُقَاتِلْ. Bu kadın savaşçı bir kadın değildi. Yani niye öldürdüler? Hani savaşmadığı müddetçe bu kadın öldürülmez. Bu hadisten ulema hüküm çıkarmışlar. İbn Hacer demiştir ki فَاِنَّ مَفْهُمَهُ اَنَّ لَوْ قَاتَلَتْ لَقُتِلَتْ. Eğer bu kadın savaşmış olsaydı o zaman öldürülebilirdi. Şerhül Kebir'de Makdisi şöyle diyor: اِذَا تَتَرَّسُ فِي الْحَرْبِ بِالنِّسَاءِ وَالصُّبْيَانِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُ جَازَ رَمْيُهُمْ وَيُقْصَدُ الْمُقَاتِلَ. Eğer bu kafirler diyor savaşta kadınlarla, çocuklarla kendilerine kalkan edinirlerse, onların arkasına geçerlerse, onları ileri sürerlerse o zaman diyor öldürebiliriz diyor. Kastımız tabii düşmana. Düşmana biz atarız ama onlara da isabet ederse, kadınlara, çocuklara, o zaman bizim bir günahımız, bir vebalimiz yok. Evet, burada alimler şunu da beyan ediyorlar. Eğer kadın veyahut da çocuk, normalde hani savaşılmaz onlarla, kadın veyahut da çocuk eğer bunlar da savaşa katılırlarsa veyahut da yardımcı olurlarsa, hatta su bile dağıtmış olsalar, düşmana su bile dağıtmış olsalar veyahut da Müslümanların yerlerini gösterseler, işte bu tarafa geçtiler, bu tarafta saklanıyorlar Müslümanlar gibi herhangi bir yardım meselesi olursa o zaman onlar da savaşçı hükmüne geçerler. Onlar da o zaman öldürülebilirler, kadınlar ve çocuklar. Ama böyle bir duruma girmedikleri müddetçe Müslüman onları öldürmemesi lazım, caiz değildir. Ağaçlarının kesilmesi meselesinde zaruret olursa ağaçlar kesilir. Normalde Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Durup dururken ağaçları kesmek, yakmak caiz değildir. Ama maslahat bunu gerektiriyorsa, onların yaşadığı bölgede mesela daha bir çıplak olsunlar, belli olsunlar diye ve hatta kendilerine ait olan mallardır. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Hayber'de hurma ağaçlarını yaktırıyor. Dışarı çıksınlar diye. Çünkü kaleye kapanmışlar, dışarı çıkmıyorlar. Daha sonra ricada bulunuyor. Ya Resulallah, işte ya Muhammed diyorlar, işte bize iyilikte bulun, bu ağaçlarımızı kesme. Çok üzülüyorlar. Çünkü dünya malı gidiyor, onların içi gidiyor Yahudiler. Dünyayı çok sevdikleri için ricada bulunuyorlar. Çok yalvarıyorlar. Bu konuda Aleyhisselatü Vesselam bıraktırıyor. Yani ağaç kesmeyi, yakılmasını. Evet. Bu noktalarda o zaman caiz oluyor. Maslahat gerektirdiği zaman ağaçlar da ne yapılır? Kesilir. Yaşlı olan bir adam, yani savaşmayacak durumda pir ifani derler. Böyle adamlar da öldürülmez. Ama bu adam onlara akıl veriyorsa, şöyle saldırın, şöyle yapın, tecrübe edinmiş. Akıl veriyorsa o adam da öldürülür. Ama yaşlı adam bir yere çekilmiş, orada böyle ölümünü bekleyen, böyle pir ifani olan kimseler o zaman öldürülmezler. Şöyle bir durum var: eğer Mesela bir yere Müslümanlar saldırdılar ve oradan ganimet alacaklar. O ganimetler arasında kadın ve çocuklar var. Tabii bu ahkamın uygulandığı vakitler. Şimdi bunu uygulayamıyoruz. Uygulandığı vakitler. Kadın ve çocuklar alınabilir. Daha ganimet olarak toplanmadan tuttu bir Müslüman öldürürse günahkar olur ve burada tövbe istiğfar edecek. Ne yaptı? Mesela bir yeri fethettik. Ganimetler toplanmamış. O savaşın bitimine doğru ve tam bittikten sonra bir kadın gördü, vurdu mesela, öldürdü. O zaman günahkar olur o kimse. Tövbe istiğfarda bulunması gerekiyor. Eğer savaş durdu, ganimetler toplandı. Kadınlar, çocuklar, mallar getiriliyor. Bir tanesi kızdı, bir kadını ne yaptı? Tuttu, öldürdü onlardan. Veya bir çocuk, tabii günahkar da oluyor. Bununla beraber onun hakkını da ödemesi gerekiyor. Orada her bir Müslümanın hakkı var. O kadında, o çocukta. Çünkü bunlar mücahitlere dağıtılacak. Onun ihtiyacı yoksa satılıp ona parası verilecek. Kimin ihtiyacı varsa alabiliyor. Onu telef ettiği zaman Müslümanların malını telef etme suçu işlemiş oluyor. Hem günahkar oluyor hem de onun parasını öder. Yani bir kadın mesela, onun gibi bir kadın köle olarak ne kadara satılır? Örneğin işte 20 milyara veya 10 milyara, 10 milyar ödemek zorundadır o zaman. Bir çocuk öldürdü 14 yaşında. Bir çocuğu öldürdü. Böyle bir çocuk köle olarak satılsa kaç para ederdi? Mesela 13 milyar. O zaman 13 milyar ödemek zorunda oluyor. Evet, bu kendisine davet ulaşan kimselerin konumu. Yani önce İslam daveti ulaşıyor. Ondan sonra onlara karşı savaşılıyor. Bazılarına da mesela davet ulaşmamış, ne olacak? İbn-i Kudame diyor ki وَمَنْ لَمْ تَبْلُغُ الدَّعْوَةُ مِنَ الْكُفَّارِ اِنْ وُجِدْ. Mesela kafirlerden birine İslam daveti gitmemiş. İslam onlara ulaştırılmamış. لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ حَتَّى يُدْعَى. Davet edilene kadar diyor onunla savaşmak caiz değildir. Bir kafir topluluğu var, onlara hiç İslam gitmemiş. Direkt gidip savaşsak caiz olmaz. Önce onları İslam'a davet etmek lazım. Gelin Müslüman olun. Müslüman olsanız zaten hiçbir müşkilemiz yok, sizinle sorunumuz yok. Müslüman olmazlarsa o zaman cizye ödeyin. Bizim hükmümüz altında yaşarsınız. Onu da kabul etmezlerse o zaman savaş var. فَاِنْ قَتَلَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُعْتَ اَمَانًا. Birine davet gitmeden ve eman da verilmeden tutup öldürürse فَلَا دَمَانَ ف۪يهِ. O zaman bir şey ödemek gerekmez. Kendisine davet gitmemiş ve onlara da eman, tamam biz size dokunmayacağız diye bir eman da verilmemiş. Öldürürse herhangi bir ödenek, bir şey yoktur yani bunlara. Bir diyet ödenmez. لَنَّوْ لَا اَحْدَ لَهُ وَلَا اِيمَانٍ. Vela iman, çünkü bunun bir ahdi, bir söz yani bir yemin, bir şey yoktur. Onlara karşı verilen bir şey yoktur. Evet, başka bir konu, ölüm üzerine beyat vermek caiz midir? Mesela bir emir dedi ki bana ölüm üzerine beyat veriniz. Böyle bir şey caiz midir? Ayette diyor ki estaizu billah laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta şecere. O ağaç altında sana beyat veren müminlerden muhakkak ki Allah razı olmuştur. Takriben 1400 sahabe Hudeybiye anlaşması yapılmadan önce Aleyhisselatü Vesselam'a Umre'ye giderken, Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Umre'ye giderken ona söz verdiler, beyat verdiler. Ağacın altında. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah kalplerindeki o samimiyeti, o ihlası, o güzelliği gördü. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ. Allah-u Teala onların üzerine sükuneti indirdi, huzur indirdi. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Ve çok yakında fetihi de onlara sevap olarak, yani mükafat olarak verdi. İleriki zamanlarda fetih nasip oldu. Yezid İbn-i Ebi Ubeyd diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a beyat verdim. Sonra gittim ağacın altında oturdum. Sonra dedi ki ya Yezid, sen beyat vermeyecek misin? Dedim ki ya Resulullah, ben beyat verdim. Dedi ki gel bir daha beyat ver. Gittim beyat verdim. Ona sordular. Ya Ebe Müslim dediler. Bu neyin beyatıydı, ikinci beyat? Dedi ki ölüm üzerine beyat verdim. Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden ölüm üzerine beyat almış oldu. Yani ölene kadar savaşacağız biz bu müşriklerle. Geri dönmek yok. Savaşı bırakmak yok. Ölene dek savaşacağız. O şekilde Aleyhisselatü Vesselam onlardan beyat almıştır. Abdullah Azzam Rahimullah diyor ki يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يُوْتِ اِدَّةَ بَيْعَاتٍ لِعِدَّةِ اَشْخَاسٍ. Bir Müslüman diyor birkaç şahısa, birkaç kişiye birkaç beyat verebilir diyor. Caizdir. Birkaç kişiye birkaç beyat verebilir. Nasıl? فَيُعْتِ الشَّيْخَ بَيْعَةً اَنْ يُجَاهِدَ مَعَهُ. Mesela bir komutana beyat verir, ben seninle beraber savaşacağım. söz verir yani. Vel ahire bey'aten en yetelakkal ilme ala yedeyhi ve yeterabba ala yedeyhi. Başka bir ilim ehline de, bir ilim ehline de bey'at veriyor. Diyor ki senden ilim alacağım ve senin yanında yetişeceğim, terbiye göreceğim. Ve la muaradata beyne hazihi'l bey'at. Bu bey'atlar arasında bir çelişki olmaz. Yani o cihad için verdiği bey'at ile ilim için verdiği bey'at arasında bir çelişki yoktur diyor. Ve la yecuzu li ahadin en yufrida ta'atahu fi kulli şey'in ala men ahada ala şey'in. Bir kimse o bey'at aldığı zaman, hani birisinden savaş için bey'at aldı ya, her noktada bana itaat etmek mecburiyetindesin diye onu böyle bir şey yapamaz. Böyle bir şeye de zorlayamaz. O cihad için bey'at almıştır. Kardeşim sen bizimle beraber cihad edeceksin değil mi? Bizim cemaatte mesela yani şu kadar söz verdin kalacaksın. Ama bu meselen evlenmek istediği zaman, ne bileyim giydiği elbise vesaire yani davranışlarında her noktada bana uyacaksın diye böyle bir şey, yani ona böyle bir söz alamaz. Böyle bir hakkı yok yani. Her noktada bana tabi olacaksın. Sadece yani cihadı ilgilendiren, cihat işleriyle ilgili olan şeylerde ne yapar? İtaat eder. Onun emrini dinler. Ama şahsi meselelerde mesela domates yeme istemiyorum. Domates yemeni şimdilik salatalık ye mesela. Keyfine öylesine. Hani emrettiği zaman ya da işte sen ilim öğrenmeni ben istemiyorum. Oturmuş mesela bir kitap okuyor. Kitap okumanı istemiyorum mesela. Kur'an ezberliyor, Kur'an ezberlemeni istemiyor. Bu gibi şeylerde böyle bir hakkı yoktur. Sadece o cihat için söz almıştır, cihat beyatidir. Tabi bu bazen cemaat arasında yapılan, maslahat için yapılan şeyler müstesnadır. Örnek verin mesela denir ki kardeşler işte domates almayın. Sebebi ise şimdilik pahalı, hani dönemi geçmiştir. Tabi orada itaat edilir. Ama öbür türlü her noktada hani bu kadınla evlenme, bu kadınla evlen diye böyle bir şeyi hakkı yoktur yani emretme noktasında. Evet. وَلَا يَجُوزُ لِأَحْدٍ أَنْ يَحْتَجَّ بِبَيْعَتِهِ لِيَمْنَعَ الْمُبَايَعَ مِنْ عَمَلٍ بِرٍ نَصَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ كَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلًا لِأَنَّ الْبَيْعَةَ عِنْدَئِذٍ تَنْقَلِبُ إِلَى بَيْعَةٍ عَلَى الْإِثْمِ. Mesela adamdan bey'at almış cihat etmek üzere, ama diyor ki adamın mesela şeydir yani bir de ticareti var. Mesela diyor ki ona meyve satma, sebze sat. Kumaş satma mesela, ne bileyim hazır elbise sat. Yani böyle bir hakkı yoktur. Sadece o cihat ve cihada taalluk eden meselelerde ona yani şey yapabilir, emredebilir, ondan itaat bekleyebilir. Ama öbür konularda böyle bir hakkı olmuyor. Yani bey'ata bu gözle bakmak gerekiyor. Yani bey'at verildiği zaman her noktada, her şeyde yani her söylediği emirdir bizim için denmez. Kafana şapka takma mesela diyor emir. Soğukta. Böyle bir hakkı yok. Yani soğukta ben kafama takarım mesela, hani üşütmemek için. Ama cihada taalluk eden şeylerde mesela şu bölgeden geçeceğiz. Başınıza beyaz takke koymayın çünkü parlıyor. Tamam, orada itaat edilir. Şuradan geçeceğiz, kimse motosikletle gelmesin. Herkes motorunu koysun, yürüyerek gelsin. Burada itaat edilir çünkü onun bir hikmeti vardır. Bunun gibi şeylerde tabii ayırt etmek lazım. Yani hangi noktalar cihada taalluk ediyor, orada itaat edilir. Hangi noktalarda Allah-u Teala'nın izin verdiği noktalarda yani yasaklama hakkı nedir? Yoktur. Evet, bu kadarla bugün yetinelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
بالعلم أخي فهو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرا فخور
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش